İnsanlar hep kendi kendileriyle hesaplaşarak sulhe ve huzura kavuşturma yolunda birleyici ve birleştirici tefekkürünü ve aşk temini mesnevisinin hareket noktası ittihaz etmiş olan Mevlana, insanları süfliyetten ulviyete yükseltirken daima vahdet motifini kullanmıştır. Fakat ne hayrete şayan ki onun sanatkar ve zarif uslubu içinde maharetle erimiş olan bu tez, mesleviyi doğmacılık gibi insanı rahatsız eden inattan kurtarmıştır. Büyük velinin daha olgun seviyeye, daha coşkun bir ikramı olan Divan-ı Kebir'de ise yapıcı ve yaratıcı bir hasret bütün şaşası ile tecelli etmiştir. Yeryüzüne hakkın bir armağanı olarak gelmiş olan Celaleddin-i Rumi'nin bu iki eserinden başka Fihi Mafih gibi bir kitabı daha vardır. Fakat onun gerçek eseri bizzat kendisidir. Kütleyi mayalayan, yükselten bir fikir ve ruh asaletine götüren, irfan ve aşkla üstünlük ve olgunluk kademelerine çıkaran bizzat rehberliğidir. Hayatı boyunca kemalini ve cemalini insanların üstüne akıtan ve el koyduğu ham malzemeden abideler kuran bu yüce terbiyeci, bu dilaver kahraman, bu pervasız mücahit de pek tabii ki ele aldığı insanlar tarafından ele alınacaktı. Nitekim daha şu gök kubbenin altında cübbesinin etekleri uça uça evinden medreseye gidip geldiği günlerde üstüne çevrilen eğri, doğru, garazlı, garazsız, anlayışlı, anlayışsız hükümler o zamandan bugüne kadar uzayıp gelmiştir. Böylece de 700 yıldır gerek ilim dünyası, gerek tasavvuf çevreleri ve hatta taassupla kararmış dar kafalar, alaka ve dikkatlerini bu abidenin üstünde tutmuş, onu türlü perspektiften görerek şahsiyetinin imanının, aşkının tahlil, tefsir ve terkibini yapmaktan bıkıp usanmamıştır. 700 seneden beri devam ede gelen bu çekip çekiştirme, bu met ve sena ya da isnatlar ile devamlı olarak alakayı üstünde tutan o büyük insanı en fazla anlayanlar ve anladıklarını en rast ve ihlaslı çizgilerle anlatanlar dahi şüphe yok ki bizzat kendisi kadar kendisini anlayamamış ve anlatamamıştır. Hatta bütün ömürlerini Mevlana'yı tetkik, tefsir ve şerhe hasredenlerin bile gene kendini kendisi gibi beyana muktedir olamadıkları bir gerçektir. Öyle ki mesnevi hanlığı icazete bağlı bir meslek haline getirmiş olanlar veya kürsülerine, enstitülerine alan ilim çevreleri onu bize kendi kendini tanıttığı ölçüde ayan ve beyan etmekten acizdir. Nasıl ki güneşten nimetlenen yeryüzünde yaşamakta olan insanlar bu aydınlatıcı, ısıtıcı hayat kaynağını ne kadar bilseler ve bildirseler elbet güneş olamazlar. Şu halde mesnevi denen birlik ve aşk tufanı ile beşeriyetin karşısına kah realist bir sanatkar, kah tefekkürü ve imanıyla göz kamaştıran bir hakim, kah ise hikmet ve rahmet olarak çıkan Mevlana'yı bizzat kendisinden dinlemek, başkalarından dinlemekten elbet yeğdir. Zira insanların kulağını büken, dertlerine derman olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisi, kendisi ile insanlar arasında kurulması lazım gelen köprünün ta kendisidir. Hele dünyanın tehlikeli bir hızla mekanikleştiği bu asırda, Ademoğlunun tasavvuf ve mesnevi kültürüne ihtiyacı, şüphesiz her zamankinden daha fazladır. Zira bugün azgın tabiat kuvvetlerini kontrolü altına almış ve hizmetine koşmuş olan insanoğlu, bir yandan da esir ettiği bu zorlu kuvvetler tarafından esir alınmış bulunuyor. Öyle ki teknik araştırma ve buluşlarının gururu ve büyüklük hislerinin gafleti, maddesi ile manası arasındaki kapıyı örtmüş ve onu dış tabiatının zindanına hapsetmiştir. Madem ki insan denen bütün, madde ve mana olarak ikiye bölünmek suretiyle birbirine geçit vermez, birbirinin dilinden ve neşesinden anlamaz hale getirilmiştir, şu halde ondan zuhur eden hayvani aldırışları, iğrençlik ve bayağılıkları da tabii bir netice olarak görmek icap eder. Ama aynı insan günün birinde maddesi ile ruhunun ayrılığından doğan vahim neticeleri görerek telaşa düşer de hayat felsefesini yeni bir plan ve nizam üstünde düzenlemek yoluna gidecek olursa, işte kurtuluşunu sağlayacak tefekkür ve imanı herhalde mazinin verimlerinde aramak basiretini gösterecektir. 13. yüzyılı dölleyip gelecek zamanların medeniyet zürriyetini hazırlayan dünya görüşü, bugün de ona talip olduğumuz takdirde şu ağzının tadı kaçmış ve benliği şahlanmış dünyaya da elbet el uzatıp yol gösterecektir. Yeter ki biz insanlar o cömert vericinin karşısında iyi niyetli bir alıcı olabilelim. Şüphe yok ki Ademoğlu mesnevi irfanını, mesnevi kültürünü hazmedip bu felsefeyi hayatına bir solüsyon gibi karıştırarak amel edecek olsa yine dünyanın yüzü güler, yine fesat, zulüm ve adaletsizlik azından hudutlarına çekilerek silinip gizlenir. Madem ki iş böyledir, şu halde ne duruyoruz? Neden maddemize de manamıza da yetecek bu nafakadan kendimizi mahrum ediyoruz? Aşikar ki biz altın hazinesi içinde açlıktan ölen adam gibiyiz. Maziden devraldığımız öyle baha biçilmez bir manevi servete sahip olduğumuz halde, içine hapsolup kaldığımız cehalet ve gaflet yüzünden bu hazinenin nimetleri ortasında açlıktan kıvranıp durmaktayız. Halbuki bu varlığa yalnız biz değil, bütün insanlık alemi muhtaçtır. Zira ne kadar farklı medeniyetlerin malı olursak olalım, beşer olarak müşterek ihtiyaçlara sahip bulunmak bir yaratılış zaruretidir. Manevi nafakadan, ruh sağlığından ve her türlü moral değerlerden mahrum olarak yetiştirdiğimiz nesiller, vicdan, ahlak, vazife ve mesuliyet şuurundan da boş olarak hayata atılıyorlar. Neticede de cemiyetin yüz artıcı bir elemanı olacak yerde bir yüz karası olarak kadro dışı ediliyorlar. Halbuki en azdan biz de o suçlular kadar suçlu sayılırız. Zira insanlık tarihi göstermiştir ki, cemiyetleri dört başı mamur terbiye ve formasyona götüren ne kanunların baskısı ne de ceza müeyyidelerinin korkusudur. Bir vicdan ve iman terbiyesinin okşayıcı müdahalesi olmadan, hayvani zaafların kisve değiştirip yüksek vasıflar ve faziletler haline gelmesi hemen de mümkün değildir. Koruğun şeker gibi tatlanması için güneşin terbiyesine nasıl ihtiyacı varsa, salkım salkım dünyayı dolduran ekşi ve buruk kütlelerin de kıvama gelmesi için ısıtıcı ve hayat verici bir manevi güneşe ihtiyaçları aşikardır. Ağacın kökü hasta ve çürük olursa, ondan sağlam meyve beklemek saftilliğin ta kendisidir. Bu yüzden de asıl alaka ve himmet bekleyen köktür. Yani kütlenin bütününe hitap edecek, bütününü içine alacak kültür hayatıdır. Biz ise toprak altında gözlerden ırak ve kendi dertleriyle baş başa can çekişen kökün halini sormuyor, derdine el vurmuyoruz. Ancak onun toprak üstünde ve göz önünde olan çürük ve bozuk mahsullerini gördükçe kızıyor, üzülüyor, öfkemizi alamayınca da cezaya çarptırıyoruz. Halbuki kanunların ezici yumruğu değil, arkadan gelecek nesillere o yumruğu yemiş olanın kapı komşusuna ve hatta kendisine dahi bir salah ve ibret sebebi olamaz. Belki de tesiri sadece bir gözdağından ibaret kalır. Zira insanoğlunun iyiliğe meyletmesi ve ibret gözünün açılması ancak ve ancak kendine, kendinden gelen ihtar ile mümkün olur. Kanuna karşı kaçamak aramak, mazeret bulmak, suçlunun başlıca sarıldığı çaredir. Ama aynı aldatmacayı vicdanına karşı kullanamamak, ancak bir vicdan dünyası teşekkür etmiş ve mesuliyetlerini kazanmış terazili bir anlayışın kârıdır. Şu halde beşeriyete kurtuluş, selamet ve huzur yollarını açan her kavme, her cins, her mezhep ve topluluğa hitap eden Mesnevi'ye neden kulak vermiyoruz? Neden onu günü geçmiş, işi bitmiş bir kitap olarak sadece kütüphanelerimizde saklıyoruz? Artık dünyanın canı boğazına gelmiştir. İnsanlık alemi bir uyarıcı, bir oldurucu ve rast sesin, hakikate açılmış bir muhabbet kapısının yokluğu ve ızdırabı içindedir. Bilsek de bilmesek de, söylesek de gizlesek de bu budur. Onun için Mevlana denen insanlık dostuna sırtımızı çevirmeyelim ve Mesnevi denen abide eseri tozlu raflardan indirip hayatımızın içine sokalım ve başımızı elimizin içine alıp ondan ne türlü faydalanmak lazım olduğunu düşünelim. Ve nihayet bu yüksek voltajlı enerjiyle donmuş, katılaşmış ruhlarımıza, basiret ve aklı selimini aldırmış idrakimize yine ondan akan hareket ve bereket ile şuurlu bir istikamet, manevi bir refah sağlayalım. Fakat nice zamandır ekilip sürülmekten, ayıklanıp temizlenmekten mahrum kalmış çorak ve kıraç dünyamıza Mevlana gibi bir ölümsüzü yardımcı olarak çağırırken dikkat edilmesi gerek bir nokta olduğunu unutmamak lazımdır. Şöyle ki, büyük velinin adı etrafında söylemiş olduğumuz bütün bu sözlerden maksat, haşa, onu bir pazar eşyası, bir kar tuzağı, bir ticaret metağı ve dolayısıyla da Konya şehrine bir seyyah uğrağı haline getirmek gayreti değildir. Gerçi Mevlana'nın içinde tatlı acı ömür geçirdiği Konya'sına bütün dünya rağbet etse revadır. Fakat dava ne Konya'nın bir seyyah şehri olması ne de Konyalı'nın misafirlerini ağırlayıp bir turizm hareketini yüz akıyla idare etmesidir. Konya şehrine kafile kafile konup göçmek gerçekten zevk ve bir haz, hatta bir nevi sevgi borcudur. Mevlana'nın beldesini ziyaret, karanlıkları yırtan manevi şimşek misali, insanın ta içine işleyen bir aydınlık demektir. Fakat biz, içinde bulunduğumuz zulmeti böyle ani ve fani parıltılıklarla yenemeyiz. Bir çakıp, bir sönecek zevklerden ziyade, zifiri karanlık cehaletimizin üstüne doğacak bir güneşe ihtiyacımız büyüktür. Yüce Veli'nin bizzat dediği gibi, zikir ancak fikri harekete geçirir. Bizim bu ziyaretlerimiz de bir nevi zikir demektir. Fakat yeter bir zikir değil. Mesnevisi içinde 700 yıldır yaşamakta olan Mevlana ile memleket çapında haşır neşir olmak, onun fikriyatı ve maneviyatı ile bir sistem ve şuur dahilinde alışverişe geçmek lazımdır. Bakın, Molla Camii ne diyor? Her kim Mesnevi'yi akşam sabah okursa, ona cehennemin ateşi haram olsun. Bir manada cehennem ateşi gaflet ve cehalettir. Zira insanoğlunu gaflet ve bilgi noktasının sürükleyeceği hatalar, ızdırabın ve ateşin ta kendisidir. Şu halde cemiyete soluk aldırmak ve içine düştüğü gaflet gayyasından kurtarmak için aşkı ile, imanı ile, felsefesi ve dünya görüşü ile gelmiş ve gelecek ulular kafilesinin baş tacı Mevlana'yı irfan hayatımıza mal etmek, kültürümüzün içine almak, unutmayalım ki beşeri olduğu kadar milli bir borçtur. Evet, vatan sathına şamil bir rehbere, etrafında toplanacağımız böyle bir rehbere olan ihtiyaç artık inkar götürmez bir hakikattir. Beşeriyetin en müşkül zamanlarında gelip yetişmiş o ulular bugün huy mu değiştirdiler ki bizden kaçsınlar? Kaçan onlar değil, biziz. Eğer sevmesini, inanmasını, bağlanmasını bilirsek bir yeni doğuş, bir taze hayat ile tarih kaderimiz içindeki yolumuza devam edebiliriz. 13. asır Anadolu'sunun şifasız illetler, cılk yaralar gibi işleyen muzdarip ve huzursuz haritasını aşkları ve imanları ile uyandırıp istikbale hazırlayan Mevlana'lar, Yunuslar, neden aynı coğrafyayı gelecek zamanların hikmetli ve şuurlu medeniyetine hazırlamasınlar? Onlar ki ezelden ebede var olan, buyruk yürüten, sözü geçen abide insanlardır. Faniliği yenmiş bu erler, erenler, ulular, avucunu açanı boş döndürmez, kapılarını geleni boş çevirmezler. Yeter ki istemesini, almasını ve her birini irfan hayatımıza mal etmesini bilenlerden olalım. Yunus Emre. Derviş Yunus. Ezel anasından ölmemek üzere doğan bahtiyarlar vardır. Ender de olsa zaman zaman tarihte bunlara rastlanır. Ölmezlerin hayatı kendilerine ait olmaktan çıkmış, kütlenin malı, kütle menfaatinin nirengi noktası olmuştur. Acaba kendilerine bir ölümsüz hayat nasibi verilerek dünyaya gelmiş olan bu bahtiyarlar, büyük kütlelerin kalabalığı arasından nasıl seçilir, nasıl bilinir, hangi vasıfları, hangi hususiyetleriyle ayırt edilebilirler? Zengin midirler, fakir midirler? Alim midirler, cahil midirler? Sultan mıdırlar, kul mudurlar? Beşer ölçülerinin tayin ettiği sıfat ve mevkiin onların manevi yapılarına herhangi bir tesiri olmadığı için sırasında zengin, sırasında fakir olmuşlar, sırasında tahtların, taçların yükü altına girmiş, gerektiği zaman da ilmin zirvesinde görülmüş ya da bilgisizlik perdesinin gölgesinde yaşamışlardır. Ama hangi mevki, hangi durak, hangi rütbe, hangi isimle görünürlerse görünsünler, onların gerçek şahsiyetleri dünyanın eliyle yüzlerine vurulan varlık veya yokluk, sultanlık veya kulluk damgasıyla tayin edilemez. Zira onlar iki dünyanın sıfatlarının da hiçe saymış, iki dünyayı da aşıp ölümsüzlük sırrının ulları arasına yer almış yücelerdir. Bu yüzden de onları herhangi bir faniden seçmek için dünyanın kendilerine ikram ettiği sıfatlarla tartıp ölçmek mümkün değildir. Şu halde bu yüceleri tanımamız yolunda gereken endaze nedir? Ne olabilir? Onlar demek fazilet demektir, feragat demektir, adalet, şefkat, iyilik, güzellik ve sevgi demektir. Bu ulular, ululuklarını büyük bir samimiyet ve tevazu ile birleştirerek cemiyet hayatına karıştırmasını, böylece de kütlenin düşünce ve duygularına tesir etmesini bilen tasarruf sahibi ve müstesna yaratılışlı kimselerdir. Ama büyük kudretlerine rağmen yokluk ve tevazuları içinde kudret ve varlıklarını eritmesini bilmişlerdir. İşte bunlardan biri olan Yunus Emre de 72 millete aynı gözle bakabilen rehber ve önden gidicilerden bir kimsedir. Bu samimi, alçak gönüllü, yiğit ve korkusuz adam, kütlelerin her zaman muhtaç olduğu irşatçılık ve uyandırıcılık vazifesini öylesine başarmış, ölümsüz varlığını bütün dünyaya öylesine kabul ettirmesini bilmiştir ki, aradan geçen 7 asır gibi uzun seneler onu faniler kervanına dahil edememiş ve gönüllerde kurduğu saltanata son verememiştir. Neden mi? Çünkü o, gapta nazari ve kitabi kalan manevi değerleri bir Müslüman şartlı olarak yaygın bir hayat felsefesi halinde yaşayıp yaşatmak bahtiyarlığını elde etmiş, ermiş kişilerdendir. Bu yüzden de felsefesi kuru ve klasik ilim anlayışının çatısı altında bulunan kalıplara ve nazarilere benzemez. Şark velilerinin yolunda yürüyen Yunus'a felsefesini aksiyon haline tercüme edip günlük ve pratik hayata mal etmiş bir serden geçti denebilir. Bir felsefe nasıl hayatın malı, hatta kendisi olabilir dersek, amel haline gelmiş bu dünya görüşünün bin küsur yıllık tasavvuf tarihi içinde kütlelere ne ölçüde huzur ve hayat kaynağı olduğunu yaygın bir realite olarak görmek ve göstermek mümkündür. Hacı Bayram Veliler, Akşemseddinler, Mevlana Celaleddin Rumiler hep felsefelerini iman haline getirip yaşayarak günlük hayata nakletmiş veliler ve kurtarıcılardır. Yunus'un müstesna talihi ve zaman içinde buyruk yürütmesi, felsefesini sade olduğu kadar muhteşem de olan bir sanat şahikasından dünyaya duyurabilmesi keyfiyetidir. Öyle ki sesi ve tesiri yalnız kendi çevresinde kalmış olan ve dervişlik şuuru hiç de Yunus'tan dun olmayan herhangi bir veli kişinin bıraktığı iz zamanla yıpranıp kaybolurken Yunus aynı yürek yanığını sanat kanatlarına teslim ettiği içindir ki asırların üstünden aşmasını bilmiştir. İşte bugün de yarın da kütlelerin kulak kabartacağı o sembolik ve romantik sesler büyük dervişin bu gök kubbe altında ebediyen duyulacak olan ayak sesleridir. Yunus'un felsefesinin çiçek gibi açılıp kokusunu ve rengini verdiği muhit, 13. asır Anadolu'sunda Selçuk Türklüğü'nün en buhranlı ve çetin devreler geçirdiği bir coğrafyadır. Siyasi, iktisadi ve içtimai türlü çilelerle haşir neşir olan kütlelere onun uyarıcı sesi şifa olmuş, deva olmuş, karanlıkları yırtan bir şimşek gibi etrafına ışık ve aydınlık salmıştır. Bu büyük mürşit insanoğlunun kah beşeri, kah manevi tarafına sihirli sesiyle hitap ederek kütleleri düşünmeye, duymaya ve bilhassa kendi kendileriyle hesaplaşmaya sevk etmiş, böylece de insan enerjisini bütünüyle harekete geçirmesini bilmiştir. Fakat Yunus'un bu rehberlik ve mürşitlik vasfı öyle muhteşem bir tevazu ile karılıp karıştırılmıştır ki kim mürşit kim murit ayırt edilemez olmuş ve daima muhatap olarak kendini gören, kendini öne süren büyük veli, miskin Yunus, derviş Yunus, abdal Yunus demek suretiyle irşat ve ikaz edilmeye ilk müstehak ve muhtaç olanın kendisi bulunduğunda adeta ısrar eylemiştir. Mesela, miskin Yunus, erenlere tekebbür etme toprak ol. Topraktan biter küllisi, gülistandır toprak bana, diye kendi kendine seslenirken, aynı zamanda tekrarlamaya doyamadığı o şahane tevazuunu toprak motifi içinde bir kere daha ileri sürerek, hey Emrem Yunus, bir çare bulunmaz derdime çare. Var imdi gez şardan şara, şöyle garip bencileyin demekle de arz-ı meskunun üstünde hemen de kendinden garip kimseyi bulamadığına acı tatlı yanıp yakılır olmuştur. Onun heyecanlı dilinden düşmeyen gariplik tahassüsü bu bağrı yanık dervişe daha neler neler söyletmemiş. Acep şu yerde var mı ola? Şöyle garip bencileyin, bağru başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyin, diyerek daima kendini, kendi yalnızlığını, hak katında hakla hak olduğunu anlatmaya doyamaz etmiştir. Anadolu'nun paylaşamaz olduğu ve memleketin dört bucağında kendisine makam düzdüğü Yunus, gerçekten de ezel anasının ölmemek üzere doğurduğu kişilerdendir. Dünya durdukça duracak olan Yunus, yüreğindeki aşk ve şevk ile yalnız Allah'ı değil, Allah'ın birer ismine mazhar olan bütün yaratılmışları da sevmiş ve gök kubbe altında bir çağlayan gibi dökülen bu muhabbete 72 milleti muhatap tutmayı imanının icabı bilmiştir. İşte bu muhabbetli seslenişlerledir ki nice gafiller gafletten, derin bir nisyandan silkinip uyanarak kendini bulmuş, hayvani ve beşeri ihtiraslarının baskısı altında ezilip körleşmiş ulvi ve manevi duygularını harekete geçirmiş ve bir transformasyonla acılardan tat, zehirlerden panzehir meydana getirmiştir. Mühim olan Yunus'un sahipli insan olması, bir müşahhas makama boyun verip onun aşkına kemer bağlamış bulunmasıdır. Büyük sanatkarın tazeliğini kaybetmeyen heyecanı, coştukça coşar olup halka hizmet ve muhabbete kanamayışı, hep mürşidi tapduk emreye, o müşahhas makama bağlılığının şiddet ve kuvvetinden ileri gelmiştir. İşte Garb'ın teorilerde hapsolup kalmış felsefesiyle Şark'ın hayata mal olmuş felsefesinin arasındaki fark buradadır. Biri sadece zihni faaliyeti geliştirir ve neticede de yeryüzünü bu entelektüel çalışmaların maddi verimleriyle bezer. Diğeri, yani Şark, enkonsiyon denen şuur altını fethederek ruh ve mana medeniyetinin burçlarında hikmet ve irfan sancağını dalgalandırır. Büyük Yunus da tıpkı Tapduk Emre'nin terbiye ve irşadında uzun yıllar pişip bu müşehhas, bu elle tutulur, gözle görülür makamdan aldığı şevk, cezbe ve ihlası hem yaşayıp hem de terennüm ederek kah şiir, kah fiil ve ayniyet halinde kütleye tercüme ve iade etmekle bağlı olduğu müşahhas prensibe, yani şeyhine karşı verdiği ikrarı yerine getirmiş ve bacını ödemiştir. Onun içindir ki ta 7 asır ötesinden uzanıp daha nice yüzyılların üstüne ışık tutacak olan renkli ve ciddi ve heyecanlı mısraları en bedbaht zamanlarında bile insanoğlunu teselli eden, hatta mesut eyleyen bir tılsım, bir iksir olmuştur. Burada sözümüzü mücerretten müşahasa çevirerek, küçük fakat tipik bir hikaye ile beşeriyet için değişmez bir ihtiyaç olan bu teselli ve saadet çizgisinden bir misal vermek istiyoruz. Sene 1947, Alaaddin Yayıntaş isminde Köprülülü bir Türk, Yugoslav ordusunda ve Avusturya-İtalya hududundaki 23. Haberci Tugay'a bağlı olan 4. Alay'da askerliğini yapmaktadır. Memleket komünist rejimle idare edilmekte olduğu için hürriyet ve huzurdan mahrumdur. Asırlar seyirlerinde ve devirlerinde ne kadar ilerlemiş olursa olsun, bu gök kubu altındaki insan kütlelerinin bir kısmı kendilerine hür ve saadetli bir hayat sürmek imkanını sağlayan rejimlerle idare edilmekteyken, bir kısmı da komünizm siperi arkasında Rus emperyalizminin el attığı başka topraklar ve ülkeler üstünde taş devrine taş çıkartacak bir esaret, iptidaiyilik, korku ve zulüm içinde otomatlaştırılmak istenmekte ve buna zorlanmaktadır. Hür doğan ve hür yaşama arzusu en tabii hakkı olan insanoğlu, büyük kütleler halinde boynunu neden esaret zincirine uzatmıştır? Hem de azınlığın ihtirası ve bir zümre saltanatının ikbali için. Burada sakat bir felsefe ve bir dünya görüşünün tatbikatı olan komünist rejimin teşrih ve tahlilini yapacak değiliz. Ancak zaman zaman beşer kaderinin geçirdiği zelzelelerden bir zelzele olan bu yıkıntının altında kalmış kütlelerin acıklı hayat tablolarına hüzünle bakarken bunu bir salgın hastalığa benzetmekte olduğumuzu söylemek isteriz. Şöyle ki, kimse kendi arzu ve talebiyle hasta olmak istemez. Ama buna rağmen olunca da olur. Hele bulaşıcı hastalıklara yakalanmak için gözle görünmeyen bir mikrop yeter de artar bile. Bir epidemi, bir salgın hastalık olan komünizmde muafiyet aşısı olmayan fert ve cemiyet bünyelerine o bünyenin haberi dahi olmadan nüfuz ederek yere serecek bakterilere sahiptir. Bu korkunç illetten korunma çarelerinin başında şüphe yok ki iman ve milli şuur gelmektedir. İşte bunun içinde komünizmin ilk atış hedefi, ilk yıkmak ve yok etmek istediği kuvvet, kütlelerin iman hayatıdır. Bu yüzden de Moskov emperyalizmi 19. asrın müstemlekecilik anlayışına meydan okuyan bir zulüm, baskı ve istibdad ile idare ettiği milletlerden ve bilhassa Orta Asya Türklüğünden topyekun milli şuuru ve imanı kaldırmak için değil Yunus gibi bir yüce veliyi, Dede Korkut hikayelerini bile okumayı ölüm cezasını mucip suçlar arasına almıştır. Ama her şeye rağmen insan insandır. Hakkı ve hürriyeti ne dereceye kadar elinden alınırsa alınsın, fıtratında kanunun, cezanın, zindanın, hatta ölümün dahi diş geçiremediği bir manevi hürriyet vardır ki, bu her türlü tecavüzden, her türlü tazyikten masum olan vicdanlarda saltanat sürer, buyruk yürütür. Yugoslav ordusunda askerlik yapan genç Türk de, cedlerinden miras kalan bu manevi hürriyeti tatmış kimsedir. Subayları dahi göz hapsinde tutmayı politikası icabı sayan komünist idare, orduda ajan mahiyetinde komiserler bulundurmaktadır. Öyle ki her rütbede bulunan birlik kumandanının yanında bir de aynı rütbede bir politik komiser vazife görür. Biri erlerin talimiyle uğraşır, diğeri de artan zamanlarda askere komünizm terbiyesi verir ve bilhassa subayları göz hapsinde tutar. İşte günlerden bir gün bu politik komiser genç Alaaddin'i çağırır. Bundan sonra Müslüman Hristiyan ayırmaksızın bütün askerlerin yemeklerinin aynı kazanda pişeceğini ve Müslümanların da Hristiyanlar gibi domuz eti yiyeceklerini bildirir. Askeri birlikte tek Türk olarak kendisi 26 da boşnak Müslüman vardır. Ertesi gün Salko diye çağrılan Salih ismindeki boşnakla genç Alaaddin hariç diğer 25 Müslüman verilen domuz etini yerler. Salko birliğin marangozhanesinde vazifelidir. Bu hadisenin üstünden haftalar aylar geçer. Yarı aç yarı tok buldukları ile idare olmaya çalışan iki gençten Alaaddin'in bir gün Salko'nun çalıştığı atölyeye gitmesi icap eder. Pencerenin altına geldiği zaman marangoz Salko'nun "Severim seni ben candan içe ruh" ilahisini yanık ve tesirli bir sesle okuduğunu duyarak büyülenmiş gibi olduğu yerde kalır. Bir taşın üstüne oturarak sonuna kadar da dinler. Şu garip ki Salko Türkçe de bilmez ama gönül bilgisi yanında dil bilgisi bir şey midir? Salko'da işte 700 yılın ardından gelen bir yürek yanığı ile içi tutuşmuş olarak Yunus'un ilahisini hazin hazin okumaktadır. Ama bu kulaktan kapılmış ilahiyi gerçekten dili değil gönlü söylemektedir. Nihayet genç askerin sesi durunca bu defa da pencere altından kendisini dinleyen Alaaddin, Niyazi Mısri'nin "Ey gönül Hakk'a giden rahı bul" ilahisine başlayarak içeri girer ve müşterek davanın, müşterek inanışın adamı olan bu iki hal aşina kendilerini birbirlerinin ruh aynasında görüp tanıyarak sarılır ve ağlamaya başlarlar. Böylece de sırlar çözülür ve ikisi de prensibe sadakatlerinin sebebini o anda anlarlar. Ben hamsofu değilim, dervişim. Dinime özümden bağlıyım. Müslümanlığım onlarınki gibi küçük sıkıştırmalarla sakatlanmaz diyen Salko'ya genç arkadaşının da cevabı aynıdır. O da 300 küsur sene evvel Konya'dan Köprülü'ye göçüp Derbent asitanesini kurmuş olan Şeyh Osman Efendi'nin sülalesinden olduğunu söyler. Yani ikisi de bir makama ikrar vermiş bahtiyarlardandır. İnandıklarına tam inanmış, bağlandıklarına tam bağlanmış bahtiyarlardan. Elbette domuz eti yemezler, elbette prensiplerini ucuz pahaya satmazlar. Kimseden korkuları yoktur. Çünkü kimseden bir talepleri, menfaat ve ümitleri olmamıştır. Erenlerin gittikleri ve öğrettikleri yol da bu değil midir? Karşılıksız muhabbet, karşılıksız iyilik ve ahde vefa. Onun içinde veli sanatkar, taptuğun tapusunda, kul olduk kapısında, Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah diyecek hali idrak ettikten sonra katıksız bir hak sevgisini bulmuşların gönül rahatı ile de cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek seni diyerek işin içinden silkinip çıkıverir. Bu arada ehemmiyetle üstünde durulması icap eden noktalardan biri de şüphe yok ki iddiasız kültürünün ve Türk İslam tarihinde kuru bir felsefe olmaktan çıkıp bir iman haline gelmiş olan tasavvuf şuurunun Türkçe'ye yapmış olduğu büyük hizmettir. Her medeniyette bilhassa Garp'ta komşu ve farklı medeniyetlerin dillerinden alınmış kelimeler vardır. Türkçe'de de bu budur. Ve bu olması da tabii ve zaruridir. Zira müşterek İslam medeniyetinin bir kolunu teşkil eden Türkiye Türklüğü, Akdeniz çevresine yerleşmekle Arapça ve Farsça arasındaki bir nikahın kıyılmasını zaruri kılan tarihi bir akrabalığın ortak çatısı altına girmiştir. İşte Yunus bu kültür alışverişinde Türk sesine ve estetiğine en uygun ölçüyü bulmuş olan büyük sanatkar ve kemal durağına vasıl olmuş iddiasız insandır. Arapça ve Farsça'nın ağır bastığı Selçuklu Türklüğünde Türkçe'ye mal olmuş bu iki lisanın kelimelerinden de en akli ve mantıki imkanlar içinde faydalanmasını bilmiştir. Bugün Yunus'a erişmek, gerek tefekküründeki, gerek dilindeki başarılarının sırrını çözerek, ona bir dost, bir aşina gibi kapılarımızı açıp hayatımızın içine davet eylemek, bizim için adeta bir ölüm kalım zaruretidir. Yunus gibi düşünmek, duymak ve yaşamak, Türk milletinin beka, devam ve selameti için ne mertebe lazımsa, Yunus'un dilini, sanatını tanımak da gene Türkçenin beka, devam ve selameti adına aynı ölçüde lüzumludur. Fakat şunu itiraf etmek gerek ki, bir efsane mahluku gibi tozu dumana katarak, kudret ve haşmetle ufuktan ufuğa at süren bu sanat ve tefekkür devinin irfan hazinelerine sahip çıkmak için bugün icap eden anahtara malik değiliz. Yunus, tasavvuf ruhunu kalıplardan çıkarıp amel haline getiren ve hayatın içine solüsyon halinde karıştıran adam olduğu gibi, kelimelerden bir Süleymaniye kurmuş büyük dil mimarıdır. Bizce onun et tırnak gibi birbirinden ayrılmaz felsefesiyle sanatının geniş halk kütleleri arasında gereken itibar ve yaşama gücünü bulabilmesi için her şeyden evvel Türk milletinin kendi tarihi, imanına ve gerçek diline sahip olması icap eder. Binlerce yıllık şerefli mazisine ve kurduğu iki büyük imparatorluğa rağmen acı günleri de olmuş Türk tarihi içinde ne çare ki milli imanla Türk dili bu ölçüde ve bu günkü kadar bir müzayaka ve buhranı ilk defa idrak etmektedir. Şu halde Türk milleti kaybetmiş olduğu milli şuurunu ve kendi dilini bu iki temel kuvveti yıkıp mağlup etmeyi planlamış bulunan hasımlardan geri almak zaferine erişmeye mecburdur. Aksi halde tarihi benliğini ve dilini düşman esaretinden kurtarmadıkça Türk milletine yaşama gücü, ikbal ve istikbal yüz göstermez. Onun için de yıldan yıla Yunus günleri yapmak, büyük sanatkarı yad ve tebcil eylemek kafi değildir. Türk harsinin diri diri gömüldüğü sandukayı açmak ve ölüme mahkum edilmiş irfan hayatımıza Yunusların felsefesiyle yeniden can verip ayağa kaldırmak bir vatan ve iman borcudur. Vesselam. 1-6-1967